Ayrım 10.
202. sayfada romana giren, 206. sayfada romandan çıkan Doktor Hayrullah, 319. sayfada yeniden ortaya çıkar. Yalnız bir gün, hatta bir gün bile değil, birkaç saat birbirimizi görmüştük. Hangi gizli ruh alakası bizi birbirimize bağlamış, 2 sene sonra 40 yıllık dost, hatta bir baba kız gibi bizi birbirimizin kollarına atmıştı. Okur artık bu sorunun cevabını verebilir. Doktor Hayrullah'tan buram buram tüten iyilik duygusu. Çalı Kuşu bir rastlantılar romanıdır. Adını en çok 3. kısmın son sayfasında. Sayfa 301. Okuduğumuz Yüzbaşı İhsan 323. sayfada Kuşadası'nda karşımıza çıkar. İhsan Bey'in yarası tehlikeli değilmiş. Bir aya kadar kendini toplayabilirmiş. Fakat sağ kaşının üstünden başlayarak çenesine kadar bütün yanağını kaplayan yara onu korkunç bir surette çirkin bırakacakmış. Reşat Nuri Feride'nin iyilikseverliğini bu defa fazla abartıyor. Feride Yüzbaşı İhsan Bey'e evlenme teklif ediyor. İhsan Bey ertesi sabah Feride'ye birkaç saat sonra sizden ayrılmış olacağım deyince Yüzbaşı daha önce bir nizamiye zabiti gibi geri döneceğim. Bombanın yarım bıraktığı iş tamam olsun, ben de kurtulayım demişti. Reşat Nuri Feride'ye beni istemiyor musunuz? Doğru değil. Bana bu kadar ümit verdikten sonra gitmek doğru değil dedirterek bununla yetinmeyip İhsan Bey'e de Feride Hanım beni ümitsiz bir Ali'yle karşı duyulmuş bir merhametten başka saiki olmayan bir aşk sadakasını kabul edecek kadar düşmüş, bitmiş bir adam mı sanıyorsunuz diye cevap verdirerek Çalı Kuşu'nu bir pembe diziye dönüştürmekten çekinmiyor. Ama bu bayağılık romanın bugün 38. baskıya ulaşmış olmasının nedenlerinden birini de açıklıyor. 332. sayfada okuyoruz. 3 gün evvel mektebi iade ettiler. 5 yıllık fasıladan sonra tekrar derse başladık. 343. sayfada ise Feride, hastalık son 3 senemin bütün zehirlerini alıp götürmüştü diyor. 351. sayfada da Doktor Hayrullah, hayata karıştığın 3 sene içinde diyor. Savaş 5 yıl sürmediğine göre ya o sayısız dizgi yanlışlarından biri ya da Reşat Nuri'nin dalgınlığı. 7. baskıda doğrusunu okuyoruz. 5 yıllık değil 5 aylık, dizgi yanlışı değil rezalet. Feride okula müdüre oluyor. Muallim arkadaşları bu durumdan hoşnut değil. Hayrullah Bey de emekli oluyor. Munise ölüyor. Feride büyükçe bir beyin humması geçiriyor. Feride'nin müdüre olmasını çekemeyen öğretmenler doktorun Feride'nin aşığı olduğunu yaymışlar. Doktor anlatıyor. Bu fesat yangını aylardan beri için için yanıyormuş. İş Maarif Encümeni'nin kaymakamın kulağına gitmiş. Uzun uzun tahriratlar yazılmış, tahkikat yapılmış. Yüzsüzlüğü o derece ileri vardırmışız ki bir memleketin örf ve adeti, ırz ve iffetiyle alay etmişiz. Doktor hazırladığı istifanameyi Feride'ye imzalatır. Kötülük durmaz. Mahalle namına kaymakama bir heyet gitmiş. Benim evimde ailemden, akrabamdan olmayan bir genç kızla yaşamamı örfe ve şeriata mugayir gördüğünü söylemiş. Doktor son çareye başvurur. Feride'yi şeriatlerine uyacak bir sıfatla evinde alıkoyar. Feride ile kağıt üzerinde kalacak bir evlenme yapar. 361. sayfada Feride açıkça Kamran'ı sevdiğini söyler. Feride İstanbul'da. İlk 4 bölüm Feride'nin günlüğü biçiminde yazılmıştı. Son bölüm 3. kişi ağzından yazılmış. Cevdet Kudret Türk Edebiyatı'nda hikaye ve romanın 2. kitabında açıklıyor. Eserin 1. bölümü ile 5. bölümü, sonuncu bölüm, yazarın ağzından yazılmış. Öbür bölümleri Feride'nin günlüğü biçiminde kaleme alınmıştır. Yazar 5. baskıdan sonra bir biçim değişikliği yaparak romanın 1. bölümünü de günlük haline getirip yeniden tefrika ettirmiş. 7 Gün Dergisi 1937-1939, Cilt 10-12, Sayı 251-304, 6. baskıdan başlayarak eser hep bu yeni biçimiyle yayımlanmıştır. 364. sayfada Kamran, ben Tekirdağ'ına geleli 10 sene oldu diyor. Yani Kamran Feride'ye evlenme teklif edeli tam 10 yıl olmuş. Kamran'ın Feride ile ilintili açıklamaları. Feride 2 seneden beri çok bahtiyarmış, gözüyle görenlerden işittim. Kocası ihtiyar fakat zengin bir doktormuş. Feride de Tekirdağ'a geliyor. Feride 6 seneden beri hayalperest gözlerini her yumdukça gördüğü gibi, ta yakınında kalbinin içinde gülüyordu. Feride doktor enişten 2 ay izin verdi diyor. 376. sayfada Feride'nin 15 yaşına kadar değişinden şimdi 25 yaşında olduğunu anlıyoruz. Reşat Nuri okurlarını yormak istemeyen bir romancı. Feride ile Kamran'ın oğlu arasında büyük bir dostluk kuruluyor. Feride söyle bakayım Necdet, bir kere daha hala hala hala diyordu. Fakat Necdet ona itaat etmiyor, inatçı sarı başını sallayarak anne anne anne diyordu. Kamran biraz korkarak bırak Feride, varsın öyle desin, ne ziyanı var. Bir çarenin belki öyle söylemeye ihtiyacı var dedi. Evet, Reşat Nuri bütün melodram öğelerini kullanmaktan geri kalmıyor. Bir sayfa sonra Gülbe Şeker faslında da aynı tutumu görüyoruz. Müjgan Feride'nin anlattıklarını Kamran'a anlatıyor. Doktor Hayrullah 3 ay önce kanserden ölmüş. Öleceği gün Feride'ye yemin ettirmiş. Ben öldükten sonra İstanbul'a ailenin yanına döneceksin. Eğer daima onlarla beraber kalmak istemiyorsan, hiç olmazsa 3 ay, 2 ay onlarla beraber kal. Eski nişanlımla da barışmamı istiyor. Elimle Kamran'a teslim edilmek için bana mühürlenmiş bir paket verdi. Müjgan Feride'nin yüzüne, vücuduna bir erkek dudağı sürülmemiş bir genç kız olduğu açıklamasını da Kamran'a anlatıyor. Pakette Feride'nin defteri vardır. Doktor çiftliğe giderken defterin bulunduğu sandığı yok etmiş. Arabacılar çalmış olacak diye Feride'yi kandırmıştır. Kamran'a yazdığı mektupta bu defterin bir gün olup işe yarayacağını düşünmekte ne kadar isabet etmişim diyor. Kamran'la Feride evleniyorlar. Romanın son cümlesi, yanlarındaki ağacın dalında bir çalı kuşu ötüyordu. Tanrım. Çalı kuşuna eleştirel bir bakış. Önce bir açıklama. Çalı kuşu hakkında o kadar çok ön yargı var ki romanın geniş bir özetini yapmasaydım yargılarımın somut dayanaklardan yoksun olduğunu sananlar çıkabilirdi. 1. Çalı kuşundan söz edenlerin üzerinde birleştikleri bir görüş var. Çalı kuşu çok zamanlı yazılmış bir romandır. Tanpınar Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde diyor Ataç. Yenilgi günlerinde olduğumuz için yurt sevgisi daha ısılıydı içimizde. O günlerde örneğin bir İzmir demek yetiyordu bizi duygulandırmaya diyor. Cevat Dursunoğlu, cepheye giden her subayın manevra sandığında bir çalı kuşu vardı diyor. Bu sözler yayımlandığı günlerde çalı kuşunun ilgi görmesini açıklayabilir. Ama sonraki yıllarda niçin daha fazla ilgi gördüğünü açıklayamaz. Çalı kuşu 1922-1935 yıllarında 5 baskı yapmış. Aşağı yukarı 3 yılda bir baskı. Oysa 1939-1993 yıllarında 33 baskı yapmıştır. 1,6 yılda bir baskı. 1922-1935 yıllarında hem nüfusun hem okur yazar sayısının az olduğu. Buna karşılık 1939-1993 yıllarında nüfusun da okur yazar sayısının da arttığı söylenebilir. Buna karşılık ilk 5 baskının baskı sayısının az olduğu, son 33 baskının baskı sayısının daha çok olduğu ileri sürülebilir. Sonuç, çalı kuşuna duyulan ilginin eksilmeyip artmış olduğudur. Bunun için çalı kuşunun zamanlı yazılmış bir roman olmasının gördüğü ilgi açısından bugün için bir önemi yok. Üstelik çalı kuşuyla aynı yılda yayımlanmış olan bir roman var. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanı. Cevdet Kudret, yukarıda andığım kitabında Ateşten Gömlek, edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki ve hala en güzelidir, diyor. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların çoğu bu savaşı yaşamayanların araştırmalara dayanarak yazdıkları romanlardır. Oysa Halide Edip Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir yazar. Savaşı bütün acısıyla, üzüntüsüyle yaşamış ve Ateşten Gömleği sıcağı sıcağına 1922'de yazmış. Roman bir bakıma Halide Edip'in tanıklığı, başarısı ve gücü bu tanıklıktan geliyor. Ateşten Gömlek'te aşktan, tutkudan söz açan sayfalar romanın en güçsüz sayfaları. Cevdet Kudret'in Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların hala en güzelidir. Yargısına katılmam olanaksız. Ateşten Gömlek'i bugün de ilgiyle okutan yanı Kurtuluş Savaşı'nı bir röportaj sadeliği içinde verebilmesi. Canlı bir tarih gibi okunabilmesi. Peki, İzmir denince duygulananlar, Çalıkuşu'nun İstanbul'da esen havaya cevap verdiğini söyleyenler, Ateşten Gömlek'e niçin ilgi duymamışlar? Çalıkuşu'nda Kurtuluş Savaşı'ndan tek cümleyle söz edilmez ama Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde bu Anadolu'ya kaçış eserin hudutlarını da aşıyordu. Tanpınar diye Çalıkuşu'na duyulan ilgiyi açıklamaya çalışırlar. İlginç bir durum. Yakup Kadri 1922'de iki roman yayımlar. Kiralık Konak'la Nur Baba, Mütareke Yılları İstanbul'un çürümüş çevrelerini, Alafrangalığın vardığı aşamayı, İşbirlikçi Haini, Sodom ve Gomöre adlı romanında betimlemek için 1928 yılına kadar bekleyecektir. Çalıkuşu'nun yayımlandığı yıllarda gördüğü ilgiyi Anadolu mücadelesine bağlamak doğru değil bence. Ya bugün? Bağımsızlık sözcüğünü kullananlarla alay edildiği, küreleşme adı altında Türkiye'nin üretici güçlerini yok etmeye çalışanların köşe başlarını tuttuğu günümüzde. 2. Çalıkuşu'nun gördüğü ilgiyi Reşat Nuri'nin Anadolu gerçekliğini göstermesine de bağlarlar. Profesör Birol Emil şöyle diyordu. Feride'nin şahsiyetini, hayat macerasını, hatta sonradan o kadar benimsediği öğretmenlik mesleğini manalı kılan kendi kendisinden ziyade romancının ona dolaştırdığı Anadolu şehirleri, kasabaları, köyleri ve oraların her tabakadan, her çeşit örf, zihniyet ve davranıştaki insanlarıdır. Anadolu'nun pek çok meselesiyle bir yığın cemiyet, çevre ve insan manzarasıyla en geniş ve zengin bir şekilde ilk defa Türk edebiyatında görünmesidir. Bu konuda Ataç daha ılımlı. Çalıkuşu Türk romanının İstanbul'da kalmayıp bütün yurda yayılmasının başlangıcıdır. Reşat Nuri Güntekin'in o yapıtı bize ülkeyi anlatabildi mi? Anlatamamış da olsa adını andı. Çalıkuşu'nun dile getirdiği en önemli Anadolu gerçekliği Zeyniler Köyü'dür. 404 sayfalık romanın 56 sayfası Zeyniler Köyü'nü anlatır. Profesör Emil'in söyleyişiyle, her çeşit örf, zihniyet ve davranıştaki insanlarıyla Ebubekir Hazım Tepeyran'ın 1910'da yayımlanan Küçük Paşa adlı romanı köylerden söz açan ilk roman. Küçük Paşa'yı okumaya değer kılan tek yanı Tepeyran'ın 20. yüzyılın başındaki Türk köyü ve Türk köylüsü üzerine gözlemleri. Tepeyran belgeselden uzaklaşıp roman yazmaya başlayınca Küçük Paşa okunmaz hale geliyor. Ama Bursa'dan, Çanakkale'den söz edilen sayfalarda başını ört hoca hanım, öyle çarşıda pazarda yüzü açık gezme gibi uyarılar dışında örf ve zihniyet konusunda pek gözlem yok. Yalnızca Çanakkale'den ilginç bir gözlem var. Hafız Kurban Efendi'nin karısı Feride'yi kocasına ister. Hemşireciğim, efendi size göz koymuş, sizi almak için beni boşamaya kalktı, yalvardım yakardım. Ziyanı yok, o hanımı al, tek beni boşama. Kuzum kardeşim, bana acı. Profesör Emil'in Anadolu'nun pek çok meselesiyle bir yığın cemiyet, çevre ve insan manzarasıyla en geniş ve zengin bir şekilde ilk defa Türk edebiyatında görünmesi yargısına katılmak zor. Ayrıca Anadolu gerçekliği Çalıkuşu'nun yayımlandığı yıllarda ilgi çekiciydi. Sonraki yıllarda Anadolu her yanıyla girdi Türk romanına. Bu bakımdan Çalıkuşu'nun bugün de üst üste baskı yapmasını Anadolu gerçekliğini göstermesiyle açıklayamayız. 3. Peki, Çalı Kuşu'nun bugün de ilgiyle okunmasının nedenleri nelerdir? Romanın 260. sayfasında Reşat Nuri'nin bir cümlesi var. Sevgi, şefkat denen şeyde ne mucizeler var ya Rabbi. Çalı Kuşu'nun geniş bir okur kitlesine ulaşmasının nedenini bu cümlede aramak gerek. Sevgi, şefkat, iyilik olarak somutlaşıyor Çalı Kuşu'nda. Kötülüğe kızar geçeriz, iyilik etkiler bizi. Çalı Kuşu'nda iyiliksever roman kişileri sanki bitmez tükenmez bir geçit törenindedir. İnsanlar sanki yalnızca iyilik etmek için girmişlerdir romana. O eski mahalle ahlakının sevgi ve şefkatten kaynaklanan dayanışması çıkar hep karşımıza. Zeyniler köyünden ayrılırken bütün öğrenciler araba yoluna kadar uğurlarlar Feride'yi. Çoban Mehmet yeni doğmuş bir keçi yavrusu gönderir. Feride Munise'yi evlat edinmek ister. Cevap vermeden Munise'yi göğsüme çektim. Çocuk ellerimi öperek anacığım anacığım diye ağlamaya başladı. Doktor Hayrullah'la karşılaştıkları gün doktorun seni daha iyi bir yere göndersem ister misin? Benim tek tük bildiklerim var marifte önerisini kabul etmez. Doktor üsteler, günün birinde canın sıkılırsa bana iki satırlık bir şey yaz, adresimi de bırakayım sana der. Musiki hocası Şeyh Yusuf Efendi'nin ablası, Doktor Hayrullah, ete kemiğe bürünmüş iyiliktir. Ama iyi insanlara iyi davranan Feride, görgüsüz taşra zenginlerinin canına okur. Her ne gösterdiler, ne söylediler, ne yaptılarsa beğenmediğimi hissettirdim. Hem de onlara zavallılıklarını, görgüsüzlüklerini derin derin acı acı duyurmak şartıyla. Tam halkımızın hoşlandığı bir tutumdur Feride'nin tutumu. Reşat Nuri halkın nabzını hep elinde tutmaya çalışıyor roman boyunca. Bürokrasiyi bunca eleştirmesinin bir nedeni de bu olsa gerek. Bürokrasiden yaka silkmeyen insan var mıdır ülkemizde? Kötü insan yok mudur Çalı Kuşu'nda? Olmaz olur mu? Var elbette. Ama çok az. Tanpınar'ın sözünü anımsayalım. İyi ile kötünün behemahal aynı saflarda çarpışmasını istiyordu. 4. İyiliğe bu düşkünlük Reşat Nuri'nin romanında melodram öğelerinin oldukça bol olmasına yol açıyor. Melodramı sözcük anlamında kullanıyorum. Pek acılı rastlantılar üzerine kurulmuş, kolay etki olanaklarına başvuran aşırı duygulu, acıklı oyun. Reşat Nuri bu öğeleri sık sık kullanıyor. Feride'nin yaralı yüzbaşı İhsan'la karşılaşmasına ve konuşmalarına değinmiştim. Bir başka örnek. Bu sabahta bir eliotrop kavgası ettik. Sağ olsun yaramaz kız rahat vermiyor ki. Musallat oldu. Bir parça yalnız kaldı mı odaya bir eliotrop kokusudur yayılıyor. Bunları 335. sayfada okuyoruz. 341. sayfada Munise'nin hastalığı ağırlaşmıştır. Bir doktor kolonya bir parça kolonya der. Feride hemen Munise'nin elinden zorla çekip aldığı eliotrop şişesini anımsar. Şişeyi yatağa boşaltınız doktor bey. Küçüğüm bu koku içinde daha mesut ölecek der. Çalı Kuşu'nda alabildiğine duygu sömürüsü var. Reşat Nuri sayfalar arasına bol miktarda göz yaşartıcı bombacıklar doldurmuştur. Bunun için Çalı Kuşu'nu gözyaşı dökmeden okumak hemen hemen olanaksızdır. Çalı Kuşu'nun çok okunuşunu, iyilikten de çok bu bombacıklara borçlu olduğunu söyleyebilirim. Ve alabildiğine rastlantı. Bir roman yapısından söz etmek zordur. Reşat Nuri okuru gönlünce yönlendirebilmek için durmadan rastlantılara başvurur. Çalı Kuşu bugün de okunuyor, yarın da okunacak. Çünkü Çalı Kuşu'ndan edebiyat hazzı alabilmek için ortaokul öğrenimi yeterlidir. Ortaokul düzeyinde okurlar Çalı Kuşu'nu okuyacaklar, bol bol ağlayacaklar. Bu kuşaklar boyu süreceğe benziyor. Oysa Çalı Kuşu insanların iyilik özlemini kullanan, melodram öğelerinden güç alan, bir bakıma okurun nabzına göre şerbet veren ilkel bir roman. Hangi aklı başında romancı romanını öyle bir cümleyle bitirir? Ama unutmayalım, Çalı Kuşu Reşat Nuri'nin 3. romanıdır. 1922'de yazılmıştır. Yani Reşat Nuri 33 yaşındayken. Romanda asıl yaşayan kişilerin ikincil, üçüncül roman kişileri olduğunu belirtmeliyim. Kamran çok silik bir roman kişisi, Feride fazla abartılmış bir tip. Ama Reşat Nuri okurunu iyi tanıyor, hiç yormuyor okurunu, sürekli açıklamalar yapıyor. Roman boyunca Feride durmadan Kamran'ı düşünüyor. Reşat Nuri sözüm ona bunu üstü kapalı anlatır. Oysa romanın sonu bu anıştırmalarla, ima, çoktan açıklanmıştır. Çalı kuşunun bir özelliği var ki pek üzerinde durulduğunu sanmıyorum. En fazla rağbet gören koca adayları hep zabitler. Fakat Reşat Nuri'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin zabitlerini pek sevmediği belli oluyor. Romanın belki de en sevimli kişisi Doktor Hayrullah, bir askeri hekim, yani zabit ama muharif sınıftan değil. Reşat Nuri Yüzbaşı İhsan'a sevgiyle bakıyor. Bunların dışındaki Osmanlı zabitleri, karı kız peşindeki aylak kişiler. Akşam Güneşi. Akşam Güneşi Reşat Nuri'nin 6. romanı. Dudaktan Kalbeden bir yıl sonra 1926'da yayımlanmış ama iki roman arasında önemli bir nitelik farkı var. Reşat Nuri Dudaktan Kalbe'de ilk defa roman kişilerinin ruhsal durumlarını çözümleme çabasına girişiyordu. Ama Kenan'ın toplumsal gerçeklikten kopuk bir kişi oluşu, ruhsal çözümlemelerin Kenan'ın yaşamında karşılığı olmayışı, Kenan'ı uyduruk bir roman kişisi durumuna sokuyordu. Kenan Dudaktan Kalbe'nin roman dünyasında iğreti duruyor. Yaptıkları da söyledikleri de hep dayanaksız, hep tutarsız oluyordu. Lamia gerçeğe daha yakın çizilmiş bir roman kişisiydi ama zorla yattığı Lamia'ya Kenan'ın adet yerini bulsun diye evlenme önermesi karşısında Reşat Nuri'nin Lamia'ya ''Ben baştan çıkarılmış bir evlatlık değilim. Her kız gibi basbayağı bir kızım. Yani kendime göre kafam da var, onurum da var. Birbirimizden hoşlandık. Aramızda bir şey geçti. İyi yaptım, fena yaptım. O bana ait bir şey.'' Zavallı babamın bir sözü vardı. Ağır bir şey istedikleri vakit ben bu ekmekten yemem derdi. Ben de öyle söyleyeceğim Kenan Bey. Ben bu ekmekten yemem gibi sözler ettirmesi inandırıcı olmaktan çok uzaktı. Toplumsal gerçeklikte de romanın kurmaca dünyasında da Kenan'ı sanatını basamak olarak kullanıp sınıf değiştirmeye çalışan bir tip olarak çizerken de Reşat Nuri başarılı değildi. Oysa Akşam Güneşi bütün kusurlarına karşın Reşat Nuri'nin ilk altı romanının en başarılısı olarak görünüyor.